Ayrım 24.
Aşk coğrafyasında konuşmalar.
Aynı şey Amerika'nın fethinde Carlos ve Kızılderililerin çatışmasında oldu. Çok haksız bir savaştı. Bunu Batı aklı, Batı örgütlenmesi, Batı askeri disipline gibi sundular. Saçma sapan yorumlardır bunlar. Batı dünyayı hakimiyetine geçirdiğine kendini inandırmak için böyle şeyler yapıyor. Biz karşı felsefeyiz. Batının yüzü budur. Osmanlı'nın anlamı ise çok başkadır. Osmanlı kavim adına, ırk adına Batı'ya saldırmadı. Bütün Doğu'yu, Çin'i, Arap'ı, Slav'ı, Kafkasya'yı, Çeçen'i, Acem'i, Rumeli'yi arkasına alıp hepsiyle birlikte karşıya geçti. Batı'ya bir tehdit varsa bu Osmanlı'ydı. 400-500 yıl onları ortaçağ karanlığı içinde tuttu. Yol vermedi, aç koydu, karelerini zapt etti. O yüzden Osmanlı'nın anlamı başkadır. Bugün Mısır'ı, İran'ı, buradaki ülkeleri tek tek karşısına koyduğu zaman hiçbir zaman ciddiye almaz. Ciddiye aldığı bir zaman sonra harekete geçebilecek büyük güç Türkiye'dir. Bugün bunlar bizim için de ham hayal olabilir ama belki 50 yıl, 60 yıl sonra böyle bir şey olabilir. Bugün petrolümüzü niye çaldınız, Afganistan'ımıza, Irak'ımıza niye zulmettiniz diyen ve geçmiş kültürü de arkasına alan bu ruh halinin Batı'nın karşısında ciddi bir mevzu oluşturacağı çok açıktır. Bu tarih felsefesi şu anda oluşuyor. Batı bunun farkındadır. Biz Batı için bir Tunus, Cezayir, Mısır değiliz. Onlar tek tek ülkelerdir. Kendi ülkelerinin menfaatlerini düşünür. Biz Batı için Batı'yı oluşturan o büyük tarihin içindeki en büyük karşı felsefeyiz. En büyük tehdidiz. Bu büyük tehdidin Avrupa ile yan yana gelmesinin imkanı yoktur. Rusya kendisini Amerika'nın karşısına koymuştur ama 100 yıl dayanabilmiştir. Şimdi Rusya kendi yağıyla kavrulmaya, kendi bölgesel alanlarını korumaya çalışıyor. Kapitalizme karşı, Batı'ya karşı çok büyük bir tehdit oluşturmuyor. Bugün İran'da vardır, Mısır'da vardır, Fas'ta vardır, Hindistan'da vardır. Çünkü bunu biz yazmadık. Bunu bizim Fatih'imiz de yazmadı. Mustafa Kemal de yazmadı, bunu on binlerce yılın tarihi yazdı. Tüm dünyanın nehirleri, savaşları yazdı. Bize böyle bir gömlek giydirdi. Bu iki ayrı renktir, iki ayrı ruh, iki ayrı iklimdir. Bu iklime girmemiz mümkün değildir. Batı, bu insanlarla soframızın, ailemizin, şehrimizin, inançlarımızın uymayacağını gayet iyi biliyor. Bugün demokrasi, ifade özgürlüğü, insan hakları gibi kavramların bu topraklarda işe yaramadığını da çok iyi biliyor. Yüzyıllardır deneyimleri var. Laboratuvar çalışmaları yapmış, bu topraklarda ülkeler kurmuş, ülkeler bitirmiş, yüzlerce anayasayı kendileri yazmışlar. Bu anayasalar darbelerle yıkılmış. Bütün bunların tarihi tecrübeleri var ama yine size geliyor. Demokrasi, ifade özgürlüğü diyorlar. Niye? Çünkü demokrasi, ifade özgürlüğü, insan hakları gibi kavramlar, modern Avrupa kavramları, onu özetleyen şaşalı şeyler. Güzel, lüks gösteriyor bu kavramlar Avrupa'yı. Onların tarihsel kötü niyetlerini saklıyor. Onların hakimiyetlerini, dünyayı nasıl sömürmek istediklerini, dünyadan nasıl pay almak istediklerini gizliyor bu kavramlar. Hindistan bir dünya ülkesi. Afrika kadar bir yer. Binlerce kavim yaşıyor. Hindistan dünyayı besliyor. Baharatıyla, otuyla, böceğiyle. Mısır da öyle. İngilizler Hindistan'ın işgal ettikleri zaman hukuk mu, insanlık mı, modernizm mi, ifade özgürlüğü mü dinlediler? Hayır. Ne dediklerini ben size söyleyeyim. Doğu neleri çok seviyor? Büyük törenleri, şatafatı seviyor. Büyük çadırlar, madalyalar, apoletler, herkese onur nişanları, herkese küçük prenslikler. Hindistan'da 1870'li yıllarda dünya tarihinin en büyük merasimi olmuştur. İngiliz kraliçesi Victoria'nın Hindistan kraliçesi olması. Hindistan'da 60 bine yakın raca, mihrace, önemli birçok adam büyük bir toplantı yapıyor. 80 bin kişilik bir ova düşünün. Taç giyme törenine niye o kadar önem veriyorlar? O madalyalar, apoletler, herkese paye vermeler, hepsinin nerede oturacağı sınıflar. Aynı şeyi Cezayir'de yaptılar, Afrika'da, Kenya'da yaptılar. Üçüncü dünyanın o yıllarda ülke, tarih anlayışı böyle. Gücün ve iktidarın da böyle oluştuğunu sanıyor. Bunu Osmanlı'nın sünnet törenlerinde de görürsünüz. Afrika'ya gittiğiniz zaman Afrikalıların milli törenleri hep buralardan alınmadır. Fransızlar gelmiş, bando çalmış, taltif etmiş. Fransız paşası gelmiş, onu taklit etmişler. Sporcuları taklit etmişler. Hem Hindistan hem Afrikalılar bu törenlerle bir üstünlük kuruyor. O zaman sömürge dili buydu. Şimdi sömürge dili değişti. Şimdi demokrasi, ifade özgürlüğü, insan hakları, küreselleşme, çağdaşlaşma gibi kavramlar sömürge dili oldu. Beyoğlu'nda, Cihangir'de sürten aydınlarımız da insan hakları gibi kavramları iktidar, güç, dünya, hatta bu evren sanıyorlar. 200 yılda dil değişti. Bu demektir ki 50-100 yıl sonra da dil başka yöne doğru gidecektir. Afrikalı yerlilere, kızılderililere boncuk verip maden almak gibi bir şeydir bu. Kendisinin soykırımları, insanlık dışı uygulamaları, gözaltı süreleri ortada. Bunları sana boncuk gibi atıyor. Kim yiyor bunu? Az gelişmiş sürecin, gelişmemiş sürecin aydınları yiyor. Peki gelişmemiş ülke aydınıyla az gelişmiş ülke aydını nedir? Bunlar da bir sınıflamadır. Batı 100 yıldan beridir sana az gelişmiş, geri kalmış gibi kavramlarla geldi, seni iptal etti. Pılınızı pırtınızı toplayın ve Avrupa'ya gidin. Bu kadarını yapan hukukunu da yapar değil mi? Tek celsede biten mahkeme gören var mı? İlk celsede karar veren hakim savcı bunu mutlaka emir alarak yapmıştır. Bunlar müstemleke hakimleridir. Bu toprağın, bu hukukun, bu cumhuriyetin hakimleri değildir. Gelsinler de beni yargılasınlar. Çıkarım ve o hakimlere ifade özgürlüğünün ne olduğunu, bağımsızlığın ne olduğunu sorarım. Karar çıkar çıkmaz Sayın Başbakanımız Elif Şafak Hanımefendi'ye tebrik telefonu ediyor. Abdullah Gül Beyefendi arıyor, kutluyor. Niye? Çünkü bunlar Avrupa komiserlerinin oluşturduğu o imaj içinde bir müstemleke gibi çalışıyorlar. Müstemlekenin yazarları, aydınları, hükümeti. Senin hukukuna Avrupa müdahale ediyor. Avrupa bir hukuk çıkartıyor, sana gönderiyor, sonra bu hukuku iyi uygulamadın diye seni aşağılıyor. Bu ülke müstemleke değildir. Bu ülkenin bir iradesi vardır. Siz bu ülkenin başbakanısınız, dışişleri bakanısınız. Alın pılınızı pırtınızı ve oraya, Avrupa'ya gidin. Siz gitmiyorsanız bu ülke sizi gönderecek. Gideceksiniz. Bunun başka bir yolu, şakası yok. Bölüm 16. Pamuktan süzülen hırsızlık. Hazreti İsa bir gün yanan ormandan kaçan bir tavşan, bir tilki gibi kaçıyor çöle. "Ya İsa, nereye kaçıyorsun?" diyorlar. "Bir ahmaktan kaçıyorum," yanıtını veriyor. Diyorlar ki, "Sen nasıl bir ahmaktan kaçabilirsin? Sen ki hastaları iyileştirdin, ölüleri dirilttin. Bir ahmaktan nasıl kaçabilirsin böyle korkarak?" İsa da, "Ben her şeyle mücadele edebilirim. Ölüleri diriltirim, hastaları iyileştiririm ama bir ahmakla uğraşamam," karşılığını veriyor. Çok kepaze ve ahlaksız bir çağa düştük. Gerçi bu çağda bu kepazelik yakışır. Laf bulamıyorum. Hukuk düzeni, sanat, edebiyat hepsi büyük bir şaibe altında. Üçkağıtçılar, ajan servisleri, tuhaf insanlar, lobiler dünyaya hukuk öğretiyor. Bizlerin başını kırbaçlayarak sözde hukuku anlatıyor. Söyleyecek bir şey yok. Çok çaresiz günlerde yaşıyoruz. Bugünlerde sinirlerime hakim olamazsam çekip gideceğim. Gidip İsfahan'da yaşamak istiyorum ama... Param yok. Vallahi param yok, billahi yok. Hukuk dediğimiz şey insanlık için önder olacak. Bir peygamberhane yol olacak. İnsanlar 400 yıldan beri hukuku alkışlıyor. Hepimiz onun için imparatorları terk ettik. İnsanlık hukuk için peygamberlerini, dinlerini, köylerini, cemaatlerini terk etti. Hepimiz büyük şehre hukuk için geldik. Tanımadığımız insanlarla yan yana duruyoruz. Bir dünya kuruldu hukuk için ve şimdi siz hukuktan şaibe yaratıyorsunuz. Hukuku ajan servislerin eline veriyorsunuz. Aşırı milliyetçilerin, hilebazların, üçkağıtçıların, dandik insanların eline veriyorsunuz. Her gün bir tarafımızdan hançer yiyoruz. Orhan Pamuk'un Nobel ödülü de, Fransız Meclisi'nin kararı da savaş ilanıdır. Bize karşı kılıçlarını çekmişlerdir. Bu 120 yıldır fasılalarla ve değişik şekillerde yapılıyordu. Çok çaresiziz. Çünkü muhatabımız insan değil artık. Nasıl izah edeyim? Bir ahmakla kimse uğraşamaz. Bugün Nobel etrafındaki şaibeler, bugün Fransız Meclisi etrafındaki şaibeler. Büyük bir ahmaklıkla karşı karşıyayız. Sayfa 166. Nazım'a verme, Orhan'a ver. Katır bir gün deveye demiş ki, "Bu dağları, bayırları geçerken ikide bir dizlerimin üzerine düşüyorum. Dizlerim kırılıyor. Kanıyor ayaklarım, sen bu kadar yol yürüyorsun, dağlara tepelere çıkıyorsun da sana niye bir şey olmuyor?" Deve de sakin bir şekilde yanıtlamış, "Ben yukarıdan bakıyorum." Biraz da biz yukarıdan bakalım. Ben bu kadar kepaze bir çağa düşeceğimizi hiç düşünmüyordum. Karşımıza koydukları şeye bak. Artık reddedemeyeceğimiz şeyler koyuyorlar. Nobel. Fransız Meclisi, Robespierre'lerin, Danton'ların, imparatorların ve papazların kellelerinin kesildiği, bir nevi hukuku ulus devletleri biz icat ettik diyen insanların yeri. Hala Voltaire'le caka satan insanların meclisi. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri bir soru soruluyor. Avrupalılara ne oldu da 10 milyonlarca Yahudi'yi gaz odalarında yaktılar? Nasıl bir mantık gelişti? Bu sorunun cevabı yok ama çok araştırma yapıldı. Bugün Avrupa'nın yarısı kütüphanededir ve bu sorunun cevabını arar. Şimdi aynı zihniyetin içindeyiz. Bu sorunun cevabını orada da bulamazsınız. İçlerindeki bu kinin ve küstahlığın nedenini henüz anlamış değilim. Voltaire diyerek, işte biz ihtilal yaptık diyerek, demokrasi çabalarımız var diyerek. Bunu anlayamayız. Şu anda biz büyük bir rezalet, büyük bir hukuk skandalıyla, bir insanlık dramıyla karşı karşıyayız. Çünkü onların hukuk dedikleri şeye hepimiz, dünya sahiplendi. Belki bir iki ülke dışında hepimiz sahiplendik ve şimdi buradan bir skandal, bir kepazelik çıkıyor. Bütün okulların siyasal bilimleri, uluslararası ilişkiler, bütün yazarlar, Avrupalı, Avrupa dışındakiler, herkes şaşırmış durumda ve skandal üstüne skandal patlıyor. Skandalın büyüğü Orhan Pamuk'a verilen ödüldür. Bu anlamda Türkiye halkına ödül değil, zehir verdiler. Bu ödül Türkiye'ye değil, Orhan Pamuk'un kendisine, onun şahsi çıkışlarına verilmiştir. Pamuk'un kendi piyasasına, pazarlamasına, söylediği sözlere verilmiştir. O kimin yanında yer almış, kimin yanında konuşmalar yapmışsa oraya verilmiştir. Türkiye, aşağılık komplekslerden oluşmuş bir takım köşe yazarları ve edebiyatçılardan müteşekkil. Bu adamlar edebiyatı biliyorlar mı? Hangi eseri biliyorlar, neyi tartışmışlar? Burada büyük bir kepazelikle karşı karşıyayız. Bu toprağa, Türkiye halkına karşı ciddi bir oyun var. Bu ödül, Nazım Hikmet'e verilmeyen bir ödüldür ki, Nazım Hikmet bize bu ödülü verdi. O, bütün dünya dillerinde artık. Biz ödülümüzü, Nobel'lerin Nobel'ini Nazım'la aldık. Çok güzel. Hala Latin Amerika'da, Çin'de her yere gittiğinizde, size insanlar Nazım'ın memleketinden diyecekler. Bu ödül, Aziz Nesin'e de verilmedi. Bugün Suriye'ye, İran'a, Mısır'a gidin. Sorulan isimdir Aziz Nesin. Mutlaka edebiyatla ilgilenen birkaç dünya insanından biri Aziz Nesin'i tanır. Bu topraklarda Nobel'i çok hak etmiş insanlar var. Buna Fazıl Hüsnü Dağlarca da dersin, Yaşar Kemal de dersin. Bir sürü insan bunu alabilirdi. Şimdi Orhan Pamuk'a ödül verilince diyorum ki, bizim Cumhuriyet'in ilk dönemindeki Yakup Kadriler, Hüseyin Rahmiler fazlasıyla hak ediyorlardı bunu. Ki onlar müthiş bir çağda yaşadılar. Anatol Franzlar, Andrea Gide gibi, yani dünya edebiyatının patladığı bir çağda yaşadılar. Hepsi belki de gölgelendiler. Ama şimdi ödül verecek yer de bulamıyorlar. Zaten tarihine baktığın zaman Hindistan'da sıradan insanlar alıyor. Sağda solda sıradan insanlar alıyor. Fakat başka şaibeler var. Kimler seni alkışlıyor ödül aldık diye, hepsine bir soru soruyorum. Beyaz Kale adlı roman, İspanyol bir köle olan Petto'nun günlüğünden çalma mı değil mi? Hırsızlık. Beyaz Kale adlı roman, 3 sayfa 4 sayfa aynı. Tıpatıp hırsızlamadır. Buna da bir cevap vermemişlerdir. Hala da veren yoktur. Niye Avrupalıları kandırıyorsunuz? Yarın öbür gün 5 yıl sonra ya da 10 yıl sonra Avrupa'da canı sıkılmış bir edebiyat araştırmacısı gelip bunları görecek. İnternet sayfalarında dolaşıyor. Edebiyat ve Eleştiri dergisi ya da Murat Bardakçı eski gerçekleri ortaya çıkıyor. Araştırmacılar Nobel ödülü veren o insanlara bunları sorabilir. Peki, bu kadar hırsız olan, bu kadar aleni hırsızlaması olan bu insana bu ödülü niçin veriyorsun? Ben size söyleyeyim. Onun yaptığı bu hırsızlığı burada kimse dile getirmedi. Hani ifade özgürlüğü diye bağırıyorlar ya, demokrasi diye. Bunlar burada dile gelmedi. Kimse söylemedi. Hiçbir konuşma yapmayalım, hiçbir şey söylemeyelim. Ne sen söyle, ne ben söyleyeyim. Bu hırsızlığın cevabını versinler. Bu hırsızlık için bize diyorlar ki, postmodern romanlarda olur. Ne demek yani? Postmodern bir tabir koyunca hırsızlık normal mi oluyor? Kimi kandırıyorlar? Bizi az gelişmiş, doğulu, kitaptan anlamayan insanlar olarak mı görüyorlar? Postmodern kisvesi altında bizi kandıracaklar. Yazarlar, kitapçılar, edebiyatçılar ne yapacak? Diyecek ki, bu hırsızlıktır. Bu hırsızlığa verilecek cevap yoktur. Nobel almış bir insana hırsız diyorum. Yani hukukçular, cumhuriyet savcıları, gazeteciler. Hırsızlık ne demektir? Bir insanı en büyük şerefsizlik ve alçaklıkla itham etmektir. İddialar öne koymaktır. İddia da şudur, Petto'nun günlüğü aynen alınmış, Beyaz Kale'de kullanılmıştır. Bunu Orhan Pamuk Bey alıntıladığını belirtmemiştir. Niçin aldığını söylememiştir.
Ayrım sonu.